SBS Audio is supported by advertising.
Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100 count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
SBS Türkçe'lisiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'lisiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 26 Kasım 2025 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Jerry Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra da Ukrayna'da barış umutlarının artıp artmadığına bakıyoruz. Programın ikinci yarısında ise Avustralya'yı ziyaret eden Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dekanı Profesör Aras Bozkurt'la röportajımız var. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Seda Arcan'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Avustralya'da enflasyon verileri artık aylık olarak açıklanacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Donald Trump'la görüşme talebinde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması iddianamesi kabul edildi. Mahkeme tarihi belli değil. Barış planı üzerindeki müzakereler devam ederken Ukrayna güvenlik şefi Rüstem Umerov, Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin bu ay Amerika'yı ziyaret etmek istediğini söyledi. Zelenski de Trump'la görüşmeye hazır olduğunu belirtti.
And I'm ready to meet with President Trump.
Zelenski, Başkan Trump'la görüşmeye hazırım. Tartışılacak hassas noktalar var. Bunlar hala gündemde dedikten sonra görüşmelerde Avrupalı liderlerin varlığının faydalı olabileceğini düşündüğünü ifade etti. Beyaz Saray, Amerikan Başkanı Donald Trump'la Zelenski arasında bir görüşme ihtimaline ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Amerikan Başkanı Donald Trump da anlaşma ihtimali üzerine memnun olduğunu söylüyor.
I've also ended 8 wars in 9 months and we're working on that final war.
9 ayda 8 savaşı da bitirdim ve şu anda o son savaş üzerinde çalışıyoruz. Kolay değil ama biliyorum oraya varacağız. Son 1 ayda 25 bin asker öldü. Yani bir anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşünüyorum diye konuştu Trump. Ukrayna ve Rusya savaşı için Washington'ın geçen hafta sunduğu 28 maddelik barış planı Rusya'nın talepleriyle büyük ölçüde örtüştüğü için endişeye yol açtı. Ancak Ukraynalı bir yetkili Ajans France Presse yaptığı açıklamada Abu Dhabi'de görüşülen yeni versiyonun önemli ölçüde daha iyi olduğunu belirtti. Bugün Avustralya İstatistik Bürosu'nun aylık tüketici fiyat endeksini açıklamasıyla birlikte enflasyonun son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor. Avustralya'da enflasyon oranları artık 3 aylık dönemler yerine her ay duyurulacak. Avustralya İstatistik Bürosu'ndan Dr. David Gruen, söz konusu değişikliğin enflasyondaki dönüm noktalarının daha erken belirlenmesini destekleyecek daha güncel bilgilere erişim sağladığını söylüyor. Bazı ekonomistler yıllık enflasyon oranının %3,5'ta sabit kalacağını düşünürken bazıları ve Maliye Bakanı Jim Chalmers da bugün enflasyonda bir artış olmasını bekliyor. Westpac Bankası'nın ekonomistleri yıllık enflasyonun %3,9'a fırlayarak Haziran 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşacağını tahmin ediyor. Başbakan Anthony Albanese dün Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı'yla Federal Parlamento'da bir araya gelerek Ulusal Galeri'yi gezdi. Zhao Liji, Çin'in 3. en güçlü politikacısı olarak kabul ediliyor. Bu gezi sırasında Avustralyalı politikacılara ve çalışanlarına alınan güvenlik önlemleri kapsamında mobil cihazlarını kapatmaları ve Wi-Fi bağlantısının kesintiye uğramasına hazırlıklı olmaları tavsiye edildi. Bu gezi Çin Devlet Başkanı'nın da Avustralya'yı ziyarete hazırlandığı yönünde spekülasyonlara yol açtı. Ancak Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden Çin çalışmaları uzmanı Graeme Smith, Xi Jinping'in ziyaretine daha zaman olduğunu söylüyor. Çin'in 3 numaralı isminin ziyareti iyiye işaret. Zaten 2 numara da gelmişti. Bu da asıl ismin buraya geleceğinin oldukça iyi bir işareti. Ama aynı zamanda farklı bir diplomasi seviyesi. Yani Çin'in resmi gazetesi Halkın Günlüğü'nde Zhao Liji'den bahsedilmesiyle Xi Jinping'den nasıl bahsedildiğine bakarsanız ikisinin de tamamen farklı birlikte olduklarını görürsünüz. Yani Xi Jinping Avustralya'ya gelmeden önce gerçekten çok şeyin yerli yerine oturması gerekiyor yorumunu yaptı Çin uzmanı. Avustralya'nın doğusu aşırı hava koşulları nedeniyle sıcaklık, rüzgar ve yangın tehlikesiyle karşı karşıya. İlk olarak iç kesimlerden doğu kıyılarına kadar uzanan uzun süreli sıcak hava dalgası Sydney ve Brisbane dahil olmak üzere yıllardır Kasım ayında görülen en yüksek sıcaklıklara yol açıyor. Bu iki şehirde bugün ve Perşembe günü sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıkacak. Dolu yağması, şiddetli yağmur ve rüzgar gibi riskleri de beraberinde getiren yıkıcı fırtınaları da tetikliyor. Fırtınaların yanı sıra New South Wales'in güney ve orta kesimlerini etkisi altına alan ayrı bir hava sistemiyle gelen şiddetli sıcak rüzgar yangın tehlikesi oluşturacak. Kuzey bölgesinde geleneksel sahipler ve çevreciler simgesel turizm ve kültürel alanlara zarar vereceği iddiasıyla tartışmalı su çıkarma planına karşı çıkıyorlar. Grup hukuki mücadelelerini Kuzey Bölgesi Yüksek Mahkemesi'ne taşıdı. Kuzey Bölgesi Hükümeti'nin Mataranka Su Tahsis Planı'nın bölge su yasaları uyarınca geçersiz sayılması gerektiğini söylüyorlar. Hükümetin 10 yıllık planına göre dünyaca ünlü Mataranka kaynakları ve komşu toplulukları besleyen bir su kaynağından şu andaki miktardan 2 katı daha fazla su çıkarılacak. Bu toprakların geleneksel sahiplerinden Jocelyn James, aşırı su çıkartılmasının etkilerinin yıkıcı olacağını söylüyor.
What you're about is water and about farming and make me cry when I come every.
Her şey suyla ilgili ve çiftçilikle ilgili. Her gün gidip geldiğimde ağlıyorum. Böyle bir ülkeyi görmek beni ağlatıyor diye konuştu James. Queensland'li belediyeler eyaletteki ateş karıncası salgınıyla mücadeleye daha fazla fon ayırması için federal hükümete lobi yapıyor. İstilacı Türler Konseyi ekonomik modellemelere göre Queensland ve New South Wales'in kuzeyindeki ateş karıncası kolonilerinin kontrol altına alınmaması durumunda Avustralya'ya yılda 2 milyar dolardan fazlaya mal olacağını söylüyor. Queensland Sanayi Bakanı Tony Perrett, Brisbane'da 2032'de yapılacak olimpiyat ve paralimpik oyunları öncesinde harekete geçilmesi çağrısında bulunmak üzere bölge belediye başkanlarından oluşan bir heyetle Canberra'daki parlamento binasına gitti. Federal hükümetin ateş karıncalarına karşı eyaletin 24 milyon dolarlık finansman taahhüdüne eşit miktarda kaynak ayırması ve ayrıca 2027'den sonra da faaliyet gösterecek ulusal bir program oluşturulması gerektiğini söylüyor Tony Perrett.
This is having an impact not just on agriculture. But it's having an impact on the Queensland health system.
Bu durumun sadece tarımı değil, aynı zamanda Queensland sağlık sistemini de etkilediğini söyleyen Tony Perrett, ateş karıncalarının ısırdığı yöre halkının sağlık kurumlarına başvurmak zorunda kaldığını söylüyor. Bu nedenle dünyadaki en istilacı zararlılardan biri olan ateş karıncalarıyla mücadeleyi kaybetmeyi göze alamayız diyor. Fransa'da yetkililer Ekim ayında Louvre Müzesi'nden imparatorluk mücevherlerinin gündüz gözüyle çalınmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 4 kişiyi daha tutukladı. Yeni tutuklananlar arasında 38 ve 39 yaşlarında 2 erkek ve 31 ve 40 yaşlarında 2 kadın bulunuyor. 19 Ekim tarihinde 4 kişilik bir çete, dünyanın en çok ziyaret edilen sanat müzesi olan Louvre'un ikinci katına vinçle girdikten sonra değeri yaklaşık 158 milyon Avustralya doları olan mücevherleri 7 dakika içinde çalarak skuterlara binerek kaçmıştı. Bugüne kadar soygunla ilgili olarak 4 kişi daha yakalanmıştı. Nijerya'da bir toplu kaçırma olayı daha yaşandı. Polis 10 kadın ve çocuğun silahlı bir grup tarafından kaçırıldığını bildirdi. Kwara Eyalet Polisi, yerel çiftçi ailelerden kadınları ve çocukları kaçıranların çobanlar olduğunu söyledi. Afrika'nın en kalabalık ülkelerinden Nijerya, son haftalarda artan toplu kaçırma olaylarıyla uzun süredir devam eden bir güvenlik kriziyle karşı karşıya. En son bir okuldan 300'den fazla öğrenci ve öğretmen silahlı bir grup tarafından kaçırılmıştı. İlk yurt dışı seyahatine çıkacak olan Papa 14. Leo, Katolik ve Ortodoks Hristiyanlığı için önemli bir gezi için Türkiye'yi ziyaret edecek. Perşembe günü başlayacak ziyaretinde Papa Leo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek ve Ekümenik Patrik Bartolomeos'la birlikte Hristiyanlığın teolojik kökenlerini onurlandıran hac yolculuğunun 1700. yıl dönümünü anacak. Papa daha sonra seyahatinin ikinci ayağı için Lübnan'a geçecek. Pazar günü başlaması planlanan Lübnan ziyareti, Müslümanların çoğunlukta olduğu ve nüfusun sadece üçte birinin Hristiyan olduğu Lübnan'a bir papanın yaptığı 4. ziyaret olacak. Telekom şirketi Optus'tan yeni bir arıza haberi geldi. Melbourne'ın güneydoğusundaki 14 binden fazla Optus müşterisinin hatları çalışmıyor. Optus, acil servis çağrılarının da etkilendiği konusunda uyarıda bulundu. Kesinti Frankston ve Mornington Peninsula bölgelerini etkiledi. Türkiye haberlerine bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. 105'i tutuklu, 402 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2430 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İmamoğlu suç örgütü lideri olmak da dahil 142 ayrı eylemle suçlanıyor. Duruşma tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'ya giden MHP Genel Başkan Yardımcısı Ferit Yıldız'a teşekkür etti. Bahçeli, Abdullah Öcalan'a yapılan ziyaretin ardından bu durumun bir suç teşkil ettiğini savunanlara şöyle seslendi.
Şu yaşımda mertçe ve dürüstçe haykırıyorum. Yeter ki Türkiye ve Türk milleti barış, huzur ve sükunet bulsun. Yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın. Bizim sonumuz da varsın, dar ağacı olsun.
İmralı ziyaretine bir yorum da DEM Parti'den geldi. Parti'nin eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları çözüm komisyonunun Öcalan'la yaptığı görüşmeyi tarihi bir adım olarak niteledi. PKK lideri Abdullah Öcalan 26 yıldır İmralı'da tutuklu. Öcalan'la görüşmeye giden çözüm komisyonu heyetinde yer almayı reddeden CHP'den katılmaması üzerine yapılan eleştirilere de yanıt geldi. CHP sözcüsü Deniz Yücel yapılan yorum ve değerlendirmelerin CHP'yi hedef gösteren siyasi algı operasyonlarının bir parçası olduğunu söyledi. Türkiye bir kez daha arabulucu ülke olma yolunda. Amerika'nın Rusya ve Ukrayna arasındaki barışı gerçekleştirmek üzere hazırladığı plan üzerine konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Belarus ve Türkiye'nin arabulucu rolü üstlenebileceğini dile getirdi. Dün tüm dünyada anılan kadına karşı şiddetle Uluslararası Mücadele Günü Türkiye'de zor şartlar altında gerçekleştirildi. İstanbul'da kadınlar Tünel Meydanı'nda toplandı. İstanbul Valiliği metro seferlerini kısıtladı, bazı ulaşım hatları kapatıldı. Polisler sabah saatlerinden itibaren İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları kapattı ve ardından valilik protesto yasağı getirdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada her 10 dakikada bir kadın cinsiyeti nedeniyle cinayete kurban gidiyor. Türkiye'de kadın cinayetlerini durduracağız platformu verilerine göre 2024 yılında 394 kadın cinayeti, 259 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Dün Beştepe'de kadına yönelik şiddetli mücadele günü kapsamında bir program düzenlendi. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadına ve çocuğa karşı şiddetin bir insanlık suçu olduğunu belirttikten sonra kadına şiddetle mücadelede Türkiye'nin Avrupa ülkelerine göre çok daha ileri seviyede olduğunu söyledi.
Açıkça söylemek gerekirse kadına ve çocuğa şiddet sorununu rakamlar veya istatistikler üzerinden konuşmayı doğru buluyor. Bunun sebebi Türkiye'nin bu meselede başkalarına kıyasla daha kötü bir durumda olması değildir. Tam tersine Avrupa ülkelerine göre biz çok çok ilerideyiz. Burada mesele asla istatistikler veya istatistiki oranlar değil. Burada esas mesele can, yaratılmışların en şereflisi olan insandır.
53. Uluslararası Emmy ödülleri New York'ta sahiplerini buldu. Türk yapımı Deha dizisi Uluslararası Emmy ödüllerinde en iyi pembe dizi ödülünü aldı. Döviz kuruna bakalım. 26 Kasım 2025 döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 27 lira 37 kuruştan, 64 Amerikan sentinden ve 56 euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelince, Meteoroloji Bürosu'nun verilerine göre bugün belli başlı kentlerimizde havanın şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra rüzgarlı 27 derece. Sydney parçalı bulutlu, rüzgarlı ve hava sıcaklığı 36 dereceye kadar yükselebilir. Melbourne yağmurlu 21 derece. Perth parçalı bulutlu 24, Adelaide yağışlı 21, Hobart yağmurlu 19, Brisbane yine yağmurlu ve 33 derece. Fina kasırgasının ardından toparlanmaya çalışan Darwin'de ise yine fırtına bekleniyor ve 33 derece. SBS Türkçe'den 26 Kasım Çarşamba haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve yayınımız Nejat Başar'la devam ediyor.
Sayın dinleyiciler, Seda Ercan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Vatandaşımızı dinleyicimiz Adalet Sedat Peker'in Barış Öcalan'ın himmetine kaldıysa vay bu memleketin haline demiş Türkiye hakkında. Bondayeri Bey, geçenlerde yayınlanan bir IMF Uluslararası Para Fonu raporuna göre Türkiye ekonomisi bir iyi büyüyor, iki bütçesi kontrol altında, üç iş gücü piyasası da güçlü, dört bankanın rezervi yüksek, Merkez Bankası'nın rezervi yüksek, beş enflasyon düşme eğilimde diyor bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler, Mustafa Bey'in mesajı hatırlarsanız Queensland eyaletine Alfred kasırgası gelmişti bundan 8 ay önce. Tam bir hafta önceden uyarmışlardı herkesi, hazırlığını yapmıştı herkes. 2 gün önce pazartesi öğleden sonra öyle bir fırtına çıktı ki neredeyse Alfred kasırgasına 3-4 kat daha güçlüydü. Herkes hazırlıksız yakalandı, ağaçlar devrildi, arabalar ters döndü, evlerin çatıları uçtu. Böyle tehlikeli bir fırtınanın önceden bilinmemesi ve insanların uyarılmaması gerçekten çok ilginç diyor bu dinleyicimiz. Evet, bu dinleyicimizin mesajından sonra bir ABC'ye baktım. Gerçekten pazartesi öğleden sonra bir uyarı yapılmış. Şiddetli fırtına uyarısı ve yağış 11 santimetre çapında dolu düşmüş Brisbane ve Sunshine Coast bölgesine. Evet sayın dinleyiciler, bir başka mesajda Abdullah Öcalan yakalandığında Devlet Bahçeli idam edilmeli demişti. Şimdi aynı Devlet Bahçeli gerekirse İmralı'ya gidip Abdullah Öcalan'la görüşebilirim diyor ve yardımcısını gönderiyor. Ne oldu da Devlet Bahçeli fikrini değiştirdi diye sormuş bu dinleyicimiz de. Evet sayın dinleyiciler, bir gelişmeyi size bildirmek istiyorum. Enflasyon oranı açıklandı 11.30'da bugün. Eylül enflasyonunun %3,6'dan %3,8'e yükseldiği belirtiliyor Ekim ayında. Yani Ekim ayı enflasyonu %3,8 yükseldi. Bu Merkez Bankası öngörüleri doğrultusunda, yani enflasyonun yükseleceğini belirtmişti Merkez Bankası ve önümüzdeki dönemde faizlerin, politika faizinin düşmeyeceğinin göstergesi diyebiliriz. En azından uzmanlar öyle diyor, bugünün en önemli gelişmelerinden biri. Evet sayın dinleyiciler, şimdi yayınımıza dönecek olursak Başkan Donald Trump Ukrayna'ya barış getirmeye kararlı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşmasının yakın olduğunu iddia ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de Amerika Birleşik Devletleri'nin önerdiği yeni barış çerçevesini prensipte kabul ettiğini söylüyor. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Rusya'nın şartlarına uygun bir anlaşmayı kabul etmeye zorlanacağından da endişe ediyor. Ukrayna halkı da Rusya'nın taleplerini karşılamak konusunda son derece isteksiz. Kendini barış başkanı ilan eden Donald Trump, bir savaşı daha bitirmeye yakın olduğunu iddia ediyor.
I've also ended 8 wars in 9 months and we're working on that final war.
9 ay içinde 8 savaş bitirdim ve son savaş üzerinde çalışıyoruz. Kolay değil ama bilemiyorum. Sanırım onu da başaracağız diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü'ne 2 gün kala başkan, yaklaşık 4 yıldır devam eden Ukrayna-Rusya arasındaki savaşı bitireceğine emin. Şimdiden 1 milyondan fazla insan öldü ve yaralıların sayısı yüz binlerce.
25,000 soldiers Ukraine Russia in the last month 25,000 soldiers have died.
25 bin asker Ukrayna Rusya. Son bir ayda 25 bin asker öldü. Sanırım bir anlaşmaya çok yaklaştık. Bunu öğreneceğiz. Bunun daha çabuk olacağını düşünmüştüm. 8 tane barış anlaşması yaptık. Daha kolay olacağını düşünmüştüm. Yine de ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum diyor. Bazı gözlemciler Trump'ın 8 savaşı gerçekten çözdüğüne itiraz etse de Amerika Birleşik Devletleri Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki son görüşmelerden olumlu mesaj çıktığını söylüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ile çatışmayı sona erdirmek için ortaya koyduğu çerçeve anlaşmayı prensipte kabul ettiğini Ancak bazı maddelerin daha fazla tartışılması gerektiğini de söyledi.
I'm ready to meet with President Trump and there are sensitive points to discuss. We have them still.
Görüşmemiz gereken hassas noktalar var. Hala var. Ve Avrupalı liderlerin varlığının yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. Bugün bazı kilit konuları kapalı bir formatta görüşeceğiz. Trump geçen hafta savaşı sona erdirmeye yönelik 28 maddelik planını açıklayarak İsviçre'de Amerikalı, Avrupalı, Rus ve Ukraynalı yetkililer arasında son diplomasi trafiğini başlattı. Ancak plan Ukrayna'nın Rusya'ya toprak vermesi ve Ukrayna'nın NATO üyeliğini engellemesi şartları yüzünden Rusya'yı ağır şekilde kayırdığı için bazı endişeleri de yol açtı. Anlaşma daha sonra güncellendi. Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri Komutanı Dan Driscoll, Rus yetkililerle Abu Dhabi'de yeni görüşmeler başlattı. İlerleme umutlarına rağmen Zelenski, görüşmelerin Ukraynalı yetkililer olmadan devam ettiğine atıfta bulunuyor ve Avrupalı liderleri tüm müzakerelere dahil olmaya çağırdı. Avrupa ile ilgili güvenlik kararlarının Avrupa'yı da kapsaması gerektiğini söylüyor. Rusya'nın savaşı sona erdirmek için gerçekten elle tutulur adımlar atmaması halinde Ukrayna'nın cephe hattını koruyacağını, hava savunmasını güçlendireceğini ve Rusya'ya karşı yaptırımları sürdüreceğini de sözlerine ekliyor.
As long as Russia has not taken real steps toward demobilization, real steps to shut down.
Rusya askerleri terhis yönünde gerçek adımlar atmadığı sürece, ki bunlar ordusunu durdurmak için gerçek adımlar, Rusya'nın bu savaşı sona erdirme konusunda ciddi olduğunu açıkça gösterecek adımlar, Ukrayna'yı desteklemek, halkımızı desteklemek ve kolektif güvenliğimizi desteklemek için çalışmayı bırakma hakkına sahip değiliz ve ordumuzu terhis etme hakkına sahip değiliz, diyor. Bu arada Rus füzeleri Kiev'e yağmaya devam ediyor. Bazı Avrupalı liderler de ilerleme konusunda şüpheci yaklaşıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın barış için istekli olduğundan şüphe duyduğunu söyledi.
There is clearly no Russian willingness to agree to a ceasefire.
Rusya'nın ateşkesi kabul etmeye istekli olmadığı açık ve Cenevre görüşmelerinin ardından Rusya Dışişleri Bakanı tarafından son saatlerde yapılan açıklamalar bunu göstermiştir. Cenevre görüşmelerinden çıkan sözde değiştirilmiş planı tartışmaya istekli değiller, diyor. Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ise adil ve kalıcı bir barış planı olarak tanımladığı çağrıları yineledi.
Because what we all want to see, and these are the guiding principles, particularly in recent days, is a permanent.
Çünkü hepimizin görmek istediği şey, ki özellikle son günlerde bu ilkeler ön plana çıkmıştır, Rusya'nın Ukrayna'daki barbarlığına kalıcı bir son vermek ve adil ve kalıcı bir barış sağlamak. Ukrayna'ya destek olan İstekliler Koalisyonu'ndaki tüm meslektaşlarımızın da bildiği üzere bu iki kelime, adil ve kalıcı, son derece önemli, diyor. Bu arada Rusya'nın en az 6 kişinin ölümüne yol açan yeni saldırı dalgası sonrasında Soğuk Kiev'de halk kuzeydoğudaki komşusuyla uzlaşmaya yanaşmıyor gibi. Üniversitede profesör olan Tetiana Yalokka, geri çekilmeye hazır değil.
Ukraine must be territorially within the borders stated in our constitution.
Ukrayna bölgesel olarak anayasamızda belirtilen sınırlar içerisinde kalmalı. Avrupa toplumunun da bu konuda ısrarcı olduğunu düşünüyorum. Rusya ile olası uzlaşma, belki de insan gücü sayısı, Rusça'nın ikinci resmi dil olması zorunluluğu konusunda da bir uzlaşmayı kabul etmiyorum, diyor. Saldırılarda hasar gören binalardan birinde oturan Lubov Petrivna ise kendini umutsuz hissettiğini söyledi.
I don't believe it. No one will ever do anything about it. Putin.
Buna barış planına inanmıyorum. Kimse bu konuda bir şey yapmayacak. Putin işimizi bitirene kadar da durmayacak, diyor.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
O'Reilly Auto Parts. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz 14.32'yi gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Evet sayın dinleyiciler, birkaç tane son dakika gelişmesi var, onu size aktarmak istiyorum. Optus'un Melbourne'un güneydoğusunu etkileyen kesintisinin bazı saldırganların Optus kablolarını, fiber optik ve bakır kablolarını çaldığı yüzünden gerçekleştiği belirtiliyor. Yaklaşık 14 bin kişiyi etkileyen bu kesintinin en azından bu 3.0 acil hatları da ulaşmayı engellediği belirtiliyor. Evet Fevzi Bey, güzel ülkemde siyaset dönme dolaba benziyor. Herkes kendine layık olan yerde dolaptan atlıyor demiş bu dinleyicimiz. Mustafa Bey, pazartesi öğleden sonra şiddetli fırtınanın çıkacağını söylemişlerdi ama böyle yıkıcı bir fırtınanın önceden bilinmesi gerekmiyor mu? Meteoroloji niye var diye sormuş haklı bir şekilde. Bazen demek ki bildiremiyorlar, son anda çıkıyor hava olayları. Büyük fırtınalar ya da yani devasa tayfunları önceden görebiliyor meteoroloji uzmanları, ancak küçük ve ani olarak gelişen ve son derece şiddetli olan fırtınaları demek ki o kadar verimli bir şekilde bulamıyor, öngöremiyor. Evet sayın dinleyiciler, yayınımıza devam edecek olursak Anadolu Üniversitesi Türkiye'de 1 milyona yakın öğrencisiyle dünyanın en büyük açık öğretim fakültelerinden biri. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bu sayıyı Türk diasporasından öğrenciler ve Türkçe öğrenmek isteyen dünya vatandaşlarına ulaşarak arttırmayı hedefliyor. Açık Öğretim Fakültesi Dekanı Profesör Aras Bozkurt bu amaçla geçtiğimiz günlerde Yeni Zelanda ve Avustralya'yı kapsayan bir saha araştırması turuna çıktı. Yeni Zelanda'da üniversiteler arası işbirlikleri konuşulurken Avustralya'da ise Türk toplumu organizasyonlarıyla bir araya geldi. Profesör Bozkurt, Sydney ziyareti sırasında Açık Öğretim Fakültesi'nin yeni açılan Türk Dili ve Kültürü programına ve öğrencilerin neden Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne yazılmak isteyebileceklerini anlattı. Profesör Aras Bozkurt'la arkadaşımız Seda Ercan konuştu.
Türkiye'den Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dekanı Profesör Aras Bozkurt, fakültenin tanıtımı ve işbirlikleri kurmak üzere Avustralya ve Yeni Zelanda'yı kapsayan bir tura çıktı. Biz de kendisini Sydney'de yakaladık ve programımıza konuk aldık.
Aras Bey, SBS Türkçe yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Aras Bey, Yeni Zelanda ve Avustralya'yı kapsayan bir tanıtım seyahatindesiniz ve şu anda Sydney'de bulunuyorsunuz. Bu seyahatinizin amacını öğrenebilir miyim?
Tabii ki. Geçen hafta pazar günü Yeni Zelanda'ya geldim ilk olarak. Bu bölgeyi ziyaret etmek istiyorduk. Yeni Zelanda'daki temaslarımız aslında üniversitelerle ve diğer yüksek öğretim kurumlarıyla neler yapabileceğimiz yönünde oldu. Daha çok yüksek öğretime yönelik işbirliklerini ele aldığımız bir kongre kapsamında görüşmelerimizi yaptık. Avustralya'da ise asıl yapmak istediğimiz burada diasporaya hitap etmek, onlarla birebir doğrudan ilişki kurmak ve programlarımızı tanıtmak. İlk amacımız bu.
Peki Anadolu Üniversitesi'nin başka ülkelere de böyle tanıtım seyahatleri oluyor mu, tanıtım amaçlı?
Evet, oluyor aslında. Bu uzun zamandan sonra ilk defa yaptığımız bir uygulama. Bu yıl Avrupa'nın birçok ülkesine üniversitemizden hocalarımız giderek yüz yüze temaslarda bulundular. Aslında bu tür tanıtım faaliyetlerini uzaktan çevrimiçi de yapabilmemiz mümkün ama biz sadece tanıtım faaliyeti yapmaktan ziyade insanlarla birebir görüşmek, konuşmak, onları ilk elden dinlemek, onların ihtiyaçlarını tespit etmek istiyoruz. O yüzden bu yıl yaptığımız stratejilerden bir tanesi yüz yüze görüşmeler yapmak, süreci sahada yerinde görmek, temel amacımız bu.
Yani aslında bu seyahatlerin amacı Anadolu Üniversitesi'ne ve özellikle de Açık Öğretim Fakültesi'ne daha fazla öğrenci çekebilmek ve fakülteyi tanıtabilmek herhalde. Öyle mi? Doğru mu anlıyorum?
Şöyle, hem üniversitemizi, fakültemizi ve programlarımızı tanıtmak hem de bunun ötesinde diasporadaki Türk öğrencilerin ihtiyaçlarını anlayarak gelecek vizyonumuzu, stratejimizi de buna göre belirlemek istiyoruz. Yani insanlar neye ihtiyaç duyuyorlar, ne istiyorlar, yaşadıkları sıkıntılar ne, beklentileri ne? Bunu ilk elden görmek istediğimiz için saha ziyaretleri yapmaya karar verdik.
Peki yurt dışından Açık Öğretim Fakültesi'ne kaydolan kaç öğrenci var?
Avustralya'dan şu anda 4 öğrencimiz var yeni yaptığımız kayıtlarda. Tüm dünyadan da binlerce öğrencimiz var Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıtlı. Bunların çoğu diasporadaki Türkler veya Türk kökenli vatandaşlarımız. Fakat bunun dışında farklı ülkelerden vatandaşlarımız da var. Öğrenci kitlemize baktığımızda Sri Lanka'dan, Çin'den, Brezilya'dan, hiç tahmin edemeyeceğiniz yerlerden öğrencilerimiz olduğunu görüyoruz. Bu bazen bizi de şaşırtıyor. Fakat bu çeşitliliği yakalamak aynı zamanda bizi mutlu ediyor. Bu yıl bu demografik yapının daha da çeşitleneceğini düşünüyoruz. Çünkü daha önceden Türk vatandaşlarını ve diasporadaki Türkleri hedef aldığımız stratejimizi genişlettik. Şu anda tüm dünyadan kayıt alabilecek konumdayız. 4 tane İngilizce programımız var. Bu İngilizce programların yanı sıra Türkçe programları da kayıtlar için açtık. İlerleyen günlerde çeşitliğimiz daha da çok artacak diye düşünüyoruz.
Peki yabancı öğrencilerin tercih ettiği hangi bölümler bu İngilizce olanlar?
İşletme ve iktisat özellikle çok ilgi çeken programlardan bir tanesi. Programlarda genel anlamda normal bir dağılım var, bir yığılma yok. Fakat biz özellikle yabancı öğrenciler de hedefleyerek bu yıl Türk Dil ve Kültür programını açtık. Bir yıl Türkçe dil hazırlığı içeren, devamında 2 yılda kültür derslerini içeren çok orijinal, büyük bir talebe ihtiyaç verecek bir programı açtık. Bu programın aslında birkaç tane amacı var. Bunlardan bir tanesi yurt dışında olup Türkçesini geliştirmek isteyen, Türk kökenli olan vatandaşların Türkçesini geliştirmelerine yönelik açılan bir program. Bir ikincisi de biraz önce bahsetmiştim size. Şu anda hem İngilizce hem Türkçe tüm programlarımıza yurt dışından herkes kayıt olabiliyor diye.
Evet.
Bu alanda da Türkçe öğrenmeyi istekli kişiler Türk Dili ve Kültürü programına kayıt olup ilk yıl dil yeterliğini sağladıktan sonra diğer Türkçe programlara kaydolma şansına sahip. Bir ikinci amacımız bu. Üçüncü amacımız ise tüm dünyada Türkçe öğrenmeye yönelik bir talep var. Özellikle Türk dizilerinin belli ülkelerde, belli coğrafyalarda çok popüler olmasından dolayı kendi kendine Türkçe öğrenen, Türkçe öğrenmek isteyen, hatta dizilerdeki süreci herkesten daha çabuk öğrenmek için Türkçe öğrenip Türkiye saatinde dizileri izleyen bir kitle var. Doğal olarak Türk dizilerinin bizim kültürümüzü ve dilimizi bir şekilde dünyaya pazarlamasından dolayı, Türkiye'nin genel anlamda stratejik olarak önem kazanmasından dolayı Türkçe'ye oluşan ilgiyi bu şekilde cevaplamak istiyoruz.
Bu daha ilk sene kayıt yaptıran oldu mu Türkçe bölümüne, Türkçe öğrenmek isteyen?
Evet oldu ama kayıtlarımız hala devam ediyor şu anda.
Peki Aras Bey, siz uzaktan eğitim konusunda uzmansınız. Uzaktan evet. Eğitim konusunda da doktora sahibisiniz. Uzaktan evet. Eğitim neden avantajlı?
Uzaktan eğitimin aslında birçok avantajı var. Ama en büyük sağladığı avantaj zaman ve mekanda esneklik ve insanların kendi hızında öğrenmelerine olanak tanıması. Özellikle günümüzde insanlar hem çalışıp hem de yaşam boyu öğrenme bağlamında belli hedeflere ulaşmaya çalışıyorlar veya kendi yeterliliklerini, bilgilerini güncellemek istiyorlar. Çalışan fakat aynı zamanda Bir üniversite okuyan öğrenci sayısı tüm dünyada çok fazla. Türkiye'de de çok fazla. Hatta bizim 1 milyona yakın öğrenci kitlemizin açık öğretim fakültesinde %75'i zaten bir üniversite okumuş, bitirmiş kişiler. Dolayısıyla insanlara bu esnekliği, kendi öğrenme ihtiyaçlarını karşılama fırsatını sağlamak için ise açık öğretim çok önemli bir fırsat sağlıyor. Açık öğretimin çok yaygın olduğu ülkeler var. Bunlardan bir tanesi de aslında Avustralya. Yani Avustralya'nın eğitim tarihine baktığımızda açık ve uzaktan öğrenme sistemleri zamanında sıklıkla kullanılmış ve hem eğitim altyapısının hem de beklentinin açık öğretime yönelik tutumun olgunlaştığı bir ülke olduğunu görüyoruz. Bu açıdan da kendimizi Avustralya'da avantajlı görüyoruz.
Peki şimdi siz Avustralya'da yaşayan Türk toplumuna seslenmek üzere buradasınız ve evet. Anadolu Üniversitesi de dünya sıralamasında Türkiye'deki diğer üniversitelerden ve Avustralya'daki üniversitelerden de daha aşağıda bir sırada yer alıyor. Peki burada yaşayan Türk toplumu neden Anadolu Üniversitesi'ni tercih etsin, açık öğretim fakültesine yazılsın, hangi sebeplerle tercih ederler?
Bu sorunuza ben şu şekilde cevap vermek istiyorum. Anadolu Üniversitesi ikili modda eğitim veren bir üniversite. Yani hem yüz yüze hem de uzaktan, açık ve uzaktan öğrenme yoluyla eğitim sağlıyor. Yüz yüze eğitim bağlamında dünyada farklı sıralamalar var. Orada da farklı konumlarda bulunuyor. Fakat açık öğretim bağlamında baktığımızda açık öğretim fakültesi dünyanın en iyi üçüncü fakültelerinden bir tanesi. Hem öğrenci sayısı bağlamında hem programların çeşitliliği hem dijital dönüşümü çok iyi uygulamasından dolayı örnek gösterilen rol model olan fakültelerden bir tanesi. Hatta Yeni Zelanda'da bir takım işbirlikleri yaptık demiştik. Tüm dünyada basılan ve mega üniversiteleri konu alan bir kitapta sadece açık öğretim fakültesine yönelik önemli bir vurgu var ve Çin, Hindistan ve Türkiye'nin ilk 3 sırayı paylaştığı sırada biz 3. sırada bir üniversiteyiz. Bu bağlamda baktığımızda hani neden buradaki insanlar açık öğretim fakültesini tercih eder sorusuna şu cevabı çok rahatlıkla verebilirim. Çünkü biz dünyanın en iyi 3 fakültesinden bir tanesiyiz. Biz zaman ve mekanda esneklik sağlıyoruz. Esnek öğrenme fırsatları sağlıyoruz. Farklı bir bölüm okurken bizden ikinci bir şans yakalama şansı sağlıyoruz. Yani şu anda 28 ön lisans, 20 lisans ve artı bir dediğimiz Türk Dili ve Kültürü programımız var. Bunlardan 4 tanesi İngilizce. Bu çeşitliliği sunuyoruz. Yani en büyük avantajımız bu. Öğrencilerimizin de bizi seçme sebebinin de bu olacağını düşünüyorum.
Peki Avustralya'da öğrencilerimiz var dediniz. Onlar hangi bölümleri tercih etmiş Aras Bey?
Şu anda bölüm olarak aklımda değil ama kayıtlı öğrencilerimiz var. Doğal olarak sistemde binlerce öğrencimiz var. Tabii. Bizim. Yurt dışında. Hangi programda kaç tane öğrenci var sorusunu hemen veremiyorum. Çünkü kayıtlarımızla devam ediyor. Sayılar çok değişken. Ama Türkiye programlarımızda 873 bin öğrencimiz var mesela bu yıl. Yeni Zelanda'da hatta şunu söylediler. Yeni Zelanda'nın 5 milyon nüfusu var. Evet. Açık öğretim fakültesinin 1 milyon öğrencisi var. Siz tam bir eğitim ordusu olmuşsunuz. Bu işe çok gönül vermişsiniz diye. Böyle bir başarıyı yakalamamızı sevinçle karşıladılar.
Yeni Zelandalı öğrenciniz var mı hiç?
Yeni Zelanda'dan henüz yok. Sadece kısaca şunu söyleyebilirim. Şu anda saha ziyaret için buraya geldik ama biz ulaşılabilir bir fakülteyiz. Öğrencilerimiz, öğrenci olmak isteyenler, farklı şekillerde kendilerini güncellemek isteyen herkes bize çok rahatlıkla ulaşabilir. Sunduğumuz fırsatlardan yararlanabilirler. Her ne kadar Avustralya dünyanın en uzak noktalarından birisi de olsa, Türkiye'ye de zaman olarak hem de fiziksel olarak çok uzak da olsa, Anadolu Üniversitesi hemen diplerinde, çok yakınlarında, bunu bilmelerini istiyoruz ve bize ihtiyaç duyduklarında, bizimle beraber olmak istediklerinde kapımızın sonuna kadar açık olduğunu hem şu anda anlatmaya geldik hem de bundan sonra bunu daha yüksek sesle burada duyurmak için çalışmalarımızı, duyurularımızı arttıracağımızı söylemek için buraya geldik. Bu bağlamda da sizin desteğinize teşekkür ediyorum.
SBS Türkçe'ylesiniz.
Sayın dinleyiciler, yeni bir böbrek ilacı Pharmaceutical Benefit Scheme destek programına eklenmiş durumda. Bu bölümü yayına arkadaşımız Nilgün Kılıç hazırladı.
Federal hükümet PBS yani ilaç destek programına kronik böbrek hastalığı için bir ilaç ekleyecek. 65 binden fazla Avustralyalının empagliflozin olarak da bilinen Jardiance'e daha ucuz erişimden faydalanması bekleniyor. Peter Brown'a 2 yıl önce böbrek hastalığı teşhisi kondu ve tedavi süreci onun için çok zorlu geçti.
Very debilitating, very very overwhelming feeling of being sick.
Çok yıpratıcı, çok bunaltıcı bir hastalık hissi ve hiçbir şey yapamama hissi diyen Peter Brown, doktorlar dialize girmem gerekebileceğini söylediler ki bu biraz korkutucu bir durum diye konuştu. O zamandan beri Peter Brown durumunu iyileştirmek için ilaçlara güveniyor. Federal hükümetin ilaç destek programına böbrek hastalığı için bir ilaç ekleyeceğini duyurmasıyla yaklaşan ilaç faturasının daha ucuz olabileceğini öğrenmekten memnun olmuş Peter Brown. Jardiance zamanla böbrek hasarını yavaşlatabilen ve böbrek fonksiyonunun daha uzun süre korunmasına yardımcı olabilen bir ilaç olarak biliniyor. Concession Card yani indirim kartı sahibi olarak Peter Brown'un bundan sonra Jardiance'e erişmek için reçete başına yalnızca $7.70 ödemesi gerekecek.
Yeah, it's going to make a big difference in the fact $7.70 is a big difference.
Bunun kendisi için büyük bir fark yaratacağını söyleyen Peter Brown, 12 ay boyunca hesaplandığında $7.70'in toplamda büyük bir fark yarattığı gerçeği söz konusu diye konuştu. Concession kartı olmayan uygun hastalar için reçete yalnızca $31.60'e mal olacak ve gelecek yıl 1 Ocak'tan itibaren fiyat daha da düşürülecek ve ilaca ödenen ücret $25'a kadar inecek. Federal Sağlık Bakanı Mark Butler, Jardiance'in birçok Avustralyalı için hayat değiştiren bir ilaç olduğunu söyledi.
Last year we listed Jardiance for a limited group of Australians with a particular type of kidney disease.
Geçen yıl belirli bir böbrek hastalığı türüne sahip sınırlı sayıda Avustralyalı için Jardiance'i listeledik diyen Bakan Mark Butler, ancak cumartesi gününden itibaren böbrek hastalığı olan 70 bin Avustralyalının daha bu hayat değiştiren ilaca hak kazanacağını düşünüyoruz diye konuştu. 2021 nüfus sayımına göre Avustralya nüfusunun yaklaşık %1'i böbrek hastalığıyla yaşıyor ve 75 yaş ve üzeri her 20 Avustralyalı'dan birine bu hastalık teşhisi konuyor. Bakan Butler böbrek hastalığını Avustralya'da sessiz bir salgın olarak tanımlıyor.
We think more than 2.5 million Australians have kidney disease, but less than 10% of them know about it because the signs or the symptoms.
2.5 milyondan fazla Avustralyalının böbrek hastalığı olduğunu düşünüyoruz diyen Bakan Butler, ancak bunların %10'undan azı bu konuda bilgi sahibi. Çünkü böbrek hastalığının belirti ve semptomları genellikle ancak böbrek fonksiyonlarının %90'ı kaybedildiğinde ortaya çıkıyor diye konuştu. Avustralya Böbrek Sağlığı Başkanı Profesör Carol Pollock da bu belirti göstermeyen hastalığı tespit etmek için sağlık kontrolleri yapmanın önemini vurguladı.
To pick up kidney disease, what we really need is a blood test, a blood pressure check and a urine test. And some people will have some of these tests done, but not all.
Böbrek hastalığını tespit etmek için gerçekten ihtiyacımız olan şey bir kan testi, bir tansiyon ölçümü ve bir idrar testi. Bazı kişiler bu testlerden bazılarını yaptırabilir, ancak her zaman birlikte olmayabilir ve üçünün de yapılmasına gerçekten ihtiyacımız var diyen Pollock, görmek istediğimiz şey ise insanların bunları yaptırıp böbrek hastalığının ne kadar riskli olabileceğini anlayıp uygun şekilde tedavi edilebilmesi sağlayacak bir böbrek sağlığı kontrolü diye konuştu.
Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bir sonraki yayınımız yarın, yani 27 Kasım Perşembe saat 2'de başlayacak. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Hepinize SBS Turkish adına sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz yarın saat 2'ye kadar.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.
Wayfair's Black Friday sale is here. Right now, score up to 80% off everything home. These are our best deals of the year. Shop Wayfair's Black Friday sale now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.